Ayrım 2.
İçimizde baş kaldıran ve hedefini seçemeden aranıp duran bir anafor vardı. Biz üç arkadaştık. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Hiç ayrılmazdık ve birbirimizi çok severdik. Birlikte ders çalışır, sinemaya birlikte giderdik. Hayatımız bundan ibaretti. Bir de bizi sevecek bir erkeği özlerdik. Üçlü gruplar tehlikelidir. Gergin ilişkilerle hep kriz arifesindedirler. İki kişinin bir olup üçüncüyü cephe alması kolaydır. Sevgiden çatışma doğar. Paylaşılmayan nedir ya da kimdir, hangi üçüncü? Onu yalıtılmışlığa hapsetmekten marazlı bir haz mı alınır? Üçüncü niye çıkıp gitmez üçgeni parçalayarak? Sevgi tutuklar onu. Cezalı üçüncü her zaman değilse de çoklukla bendim. O yüzden çok, pek çok mutsuzdum. Haklı mıydım, haksız mı bilemeyeceğim ama haksızlığa uğrayanların burukluğunu taşıyordum. Sınıfımızdaki kızlarla erkekler arasında kıvılcımlanan o pek aşikar çekime kapılamamış tek arkadaş grubu biz değildik. Bizim gibi pek çok ikili, üçlü, dörtlü ya da kız erkek grupları vardı. 3-5 kızdan ve şımartılan küçük kardeş konumunda tek erkekten oluşmuş gruplar da vardı. Sonraları gençlerin hayatından çekilen bu garip arkadaşlıkları güzeldi bir bakıma. Kardeşçeydi. İnsanca bir nitelikteydi. Erkek arkadaşlarımızı kardeş bellemiştik. Neden? Belki korkunç anılar yüzünden. Evet, korkunç. Henüz dünyadan habersiz çocuklarken veya buluğa yeni girmişken güvenli bilinen yerlerde bile saldırganlığa uğramıştık. Yetişkin erkeklerin veya bizden az kabaca olanların üzerimize bir namlu gibi çevirdikleri cinsel dürtüyü tanımlayacak başka kelime bulamıyorum. Korkutucuydu. Sarkıntılıkların anısı kapanmayan yaraydı. O yıllarda kadınlar derin mahcubiyetlerle kuşatılarak büyütülürdü. Bir kızın kendini savunması zordu. Bir insanın erkek olduğunun farkına varmak bizi korkutuyordu herhalde. Bu bilgiyi reddediyorduk ve gelişen vücutlarımızdan bambaşka bir talep yükseliyordu. İçimizde karşı konulmaz bir dalga hareketi çalkalanıyor, kendini kah bu kıyıya, kah karşı kıyıya vuruyordu. İstanbul gezimizde kız yurdunun koğuşlarında yatak bulabilmek kıran kırana bir mücadeleydi. 10 yıl sonra gazetelerde aynı yurtta kalan kız öğrenci gruplarının birbirlerini kıyasıya dövdüklerini okuyacaktık. Sebep politik cepheleşmeydi. Anlattığım tarihte ise böyle şeyler yoktu. Bizim derdimiz Şubat tatilinde memlekete gitmiş öğrencilerin boşalttığı yatakları ele geçirmekti. Üçümüz aynı koğuşta kalmak istiyorduk doğallıkla. 10 kişilik bir yatakhaneydi burası. Ev sahibi kızlar arasında konukseverlik gösterenler çıktıysa da çoğunluk umursamaz davranmıştı bize. Hep aileleriyle yaşamışlar için yurt yaşantısının ilk izlenimleri tokat gibidir. Kitlenin yırtıcılığıyla yapayalnız insanın ürküntüsü iç içe geçmiştir orada. Koğuşlar düzensiz ve pisti. Belki tatil dolayısıyla denetim gevşemişti. Yatak altları kızların kullandıktan sonra safsaklayıp yıkamadıkları kapkacakla doluydu. Yataklar dar ve sertti. Uzun sözün kısası, annemi, babamı özlemiştim. Sonra 4. kattaki yatakhanenin pencerelerinden dolan sisli İstanbul manzarasını gördüm. Öyle güzeldi ki bütün çirkinlikleri bağışladım. Üçümüzün arası gergindi. Sebebi anımsamıyorum. Sebeplerin ne önemi var ki? Asıl olan gerilimdir. Bir sebep nasılsa bulunur. Arkadaşlığımızın doğal haliydi bu. Sözlerdense bakışlarla konuşulurdu. Havada hissedilen elektriklenme gibi, kurender gibiydi. Alınganlıklar, kırılganlıklar, bağlarımız gerilirdi. Bu aşamadan sonra gelirdi acı sözlü tartışmalar. Küsülür, kahrolunur, gözyaşlı bağrışmalarla yaralar onarılırdı. Yara açardık birbirimize hiç durmadan. Yine tartışmıştık. İkisi çekip gitmişlerdi İstanbul'u gezmeye. Ben kırık kalbimle koğuşta kalmış, erken yatmıştım. Kızlar gülüşüp konuşuyor, bana aldırmıyorlardı. Birbirlerine sokuluyor, koklaşıyor, fısıldaşıyorlardı. Evet, iki kızdı bunu yapan. Öbürleri hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Ben de öyle tabii. Biz sıkı sıkı birbirimize sarılır, yanaklarımızı sakınımsız öperdik. Kollarımıza, omuzlarımıza dokunduğumuz olurdu. Başka yerlere el sürmek aklımızdan geçmezdi. Kızlar birbirlerinin iç çamaşırlarının altına sokuyorlardı ellerini. Gürültülü kahkahalar atıyorlar, garip garip soluyorlardı. Edepsizce bulmalıydım olup biteni. Aldığım terbiye bunu gerektiriyordu. Doğrusu ayıplayamamıştım onları. Elbette çok şaşırmıştım ama kimsenin önemsemediği bir duruma şaşmanın ne yararı vardı ki? Şaşkınlığı yutup sindirmek düşer insana. Ben de öyle yaptım ve galiba biraz da onlara imrendim. Onların dişleri tırnakları vardı. Kendilerini savunabilirlerdi. Öyle sezinlemiştim. Benimse parmak uçlarım her an kanamaya hazır kırılgan bir deriyle kaplıydı. Arkadaşlarım geldiğinde uyuyor taklidi yaptım. Suçlu bir hal vardı üstlerinde. Kimsecikleri rahatsız etmemeye özen göstererek girdiler yataklarına. Battaniyeyi başımdan yukarı çektim. Duygularımda alışık olmadığım bir heyecan kıpırtısı ve ona zıt bir durulma iç içe geçiyordu. O gece pek az uyuyabildim. Sabaha karşı yumuşak bir ezan sesiyle uyandım kuş uykusundan. Yanık bir sesti. Vapurla karşı karşıya geçerken güvertede belli belirsiz aldığım bahar kokusu gibi sisin içinden salınıyordu. Bana dinsel olmayan bir heyecan verdi. Başlayan yeni günün tazeliğini duydum. Kalkıp pencereye gittim. Karşımda İstanbul uykuyla uyanıklık arasında uzanıyordu. Cibinlikler içinde mahmur bir güzele benziyordu. Ezgi sisin içinde ağır ağır ilerleyen bir sal gibi beni bir başka kıyıya taşıyordu. Mahmurluk sisin eseriydi. Bir yanılsamaydı. İstanbul capcanlıydı. Büyük şehirlerin hiç sönmeyen hayatiyeti bazen müthiş bir güç esinler. İşte o güçle dolmuştum. İlk kez tekilliğimi algılıyordum. Hoşnuttum. Mutluydum. Kollarımla kendimi sardım ve bir erkeğin bana sarıldığını düşledim. Özledim. Beni öptüğünü. Artık üçlülerden sıkıldığımı, ikili bir hayat arzuladığımı anladım. Herkes uyuyordu. Rüyalarında ne görüyorlardı? Rüya görmemiştim ya da anımsamıyordum. Kimseye kırgın değildim. Sis İstanbul'u, uyku koğuşu kaplamıştı. Biz genç kadınlarsa sözümü dinlemeyen, başına buyruk, kaygan ve belirsiz ama karşı konmaz bir anafor ele geçirmişti. Adını sonradan koyabildim. Tutkuydu bu. Gece birbirleriyle sevişen kızlar düşlerinde genç erkekler mi görürlerdi? Belki de o garip sokuluşlarla birbirlerine dokunmasalar rüyalarında genç erkeklerle buluşamazlardı. Arkadaşlarımın ise rüyada bile üçlü duygu labirentlerinde dolaştıklarını sandım. Tutku. Feride Ferhat'ı uzun bir aradan sonra ilk kez bir balıkçı meyhanesinde gördü. Yaz izinlerini bu küçük kıyı kentinde geçirmeyi seven Ankaralı genç aydınlar arasında devrimci hasret türküleri söylenirken, bakışlar kesişirken ve gönüller aşka düşerken, sevişme düşleri kurulurken. Büyük servet ve büyük serbesti sere serpe yayılmamıştı henüz ortalığa. Bu gösterinin yoksul ve meraklı kalabalıklarca uzaktan izlendiği bir tuhaf panayıra dönüşmemişti henüz küçük deniz şehri. Geçmişindeki balıkçı köyünün doğal sadeliğinden izler taşıyordu. Alçak gönüllü tatilciler yaz mevsimini tenlerinde duyabilirlerdi hala orada. Ferhat'ın karısı öleli neredeyse bir yıl olmuştu. Bu sürede Feride ile görüşmemiş, karşılaşmamışlardı. Şirin masanın sevimlilik tılsımıydı. Feride'nin kucağına tırmanmış ve orada uyuyakalmıştı. Ferhat, kadının alışık olmadığı bir şefkatle bakıyordu küçük kızına ve onun seçtiği kucağa. Akşamın başlangıcından o ana dek Ferhat kadın için herhangi bir yabancıdan farksızdı. O anda bir yıldır unutuşu koruyan, mühürlenip kapanmış kas ve sinir dokusundan ibaret durgun kılıf içten çözülüverdi. Tutku içsel bir alaz gibi yaladı kadını. Yaz gecesi kıpırtısızdı. Hava yasemin ve yosun kokuyordu. O tuhaf sessizlik giriverdi aralarına ve onları sımsıkı bağladı. Hayır, o gece hiçbir şey olmadı. Tutku hayallerde yeniden boy atıyordu. Ankara'ya dönmeden önceki gece nihayet tenleri kavuştuğunda kadının tutkusu harlı bir hava burgacının insafsız darbesine uğramış taze bitki gibi kırılıp kurumuştu ama. Her şey karma karışıktı. Zıt duygular birbiriyle çok sık örtüşüyordu. Çok fazla anı, fazla hayal, fazla acı vardı. Sonra Şirin'le aralarında büyüyen arkadaşlık. Özlem çok büyüktü. Çok. Tutkunun o belirsiz nesnesine. Adamın teni uzaktayken ve yanındayken ona değmedikçe heyecanlandırıyordu kadını. Mıknatıs gibi çekiyordu. Öyleydi de niye ve nasıl kavurup kurutuyordu? Düşünmeye vakit yoktu. Zamanı amaçlar ve sorumluluklar el koymuştu. Gecikmiş hayat yaşayarak öğrenilecekti. O ilk gece nice engelden sonra kavuştuğu erkeğinin yanında derin bir hayal ezikliği içinde kırık bir soru işareti gibi sessiz ve uykusuz yatarken ve sevgilisi büyük sorumluluklarla uyurken içindeki eksikliğe bulabildiği tek açıklama kendi geçmişine benzer hayat hikayelerinden gelen genç kadınlardan beklenebilecek yorumdan başkası değildi. Uzun sürmüş el değmemişliğin yol açtığı biten beceriksizliği, kendine ve yalnız kendine ait bir duyu yetersizliği. Evli arkadaşlarının utana sıkıla mahcup kıkırdamalarla biraz da ferahlayarak anlattıkları bir bozgunu andırır ilk gece hikayelerine pek benziyordu. Bodrum'da bir pansiyon odasında yaşanan. Oysa kendileri için farklı olacağını sanmıştı. Ummuştu. Zamanla her şeyin düzeleceğini umuyordu şimdi de. Kadınlık coğrafyasına Ferhat'ın nihayet ve tam anlamıyla el koymasından cılız bir zihinsel haz filizlenmeye başlamıştı. Evlendiler. Evlilikleri boyunca derneklerde, devrimci kuruluşlarda toplantıdan toplantıya koştular. Ferhat haklı çıkmıştı. Sosyal demokrat koalisyon çökmüş, sağın bütün kesimleri yeminli bir sol karşıtlığında kenetlenmiş, ikinci milliyetçi cephe hükümeti kurulmuştu. Sağla sol arasındaki bıçaksı yarığın kesmediği ne bir kurum, ne bir sokak, ne de bir ev kalmıştı. Yarılma giderek incelen damarlar halinde solun dokusunu da bölmeye devam ediyordu. Sağ katı ve sağlam dururken. Ölümlerle, saldırılarla katmerlenip kapanan bir halkanın boğuntusundaydılar kadın ve kocası. Ve en altta kadının tutkusu. Yara gibi kabuk bağlamıştı. Tutku kocanın kaba dokunuşlarına çarptıkça içe doğru kanıyordu. Kabuğu çatlatamıyordu. Sokaklar öfkeye ve aleve boyandıkça erkeğin arzusu kabarıyor, hoyratlaşıyordu. Birçok arkadaş yitirmişlerdi siyasi karşılıkların kapışmasında. Koşulların farkındaydılar elbette. Hem de nasıl? Tehlikeyi yok saymayı seçtiler. Zorunlu bir seçimdi bu. Memleketleri onları saçmanın ölümcül sahiciliğine, tehlikenin samimi heyecanını yargılamıştı. Ve koşullar kendilerine özgü cesareti doğurmuşlardı. Ferhat'ın bilinci bireysel ilişkileri geri etmişti. Ülkenin esenliğinde yoğunlaş diye vuruyordu varlığının geri kalanına. Düşmanlık uçurumunun kıyısında yaşanıyordu hayat ve doymak bilmez uçurum günde bir düzineden fazla kurban talep etmeye başladığında bile Feride hala umudunu koruyordu. Sağ çıkacaklardı bu fırtınadan. Ortak tehlikeden karı koca yalnızken hiç konuşmuyorlardı. Fikir çevresinde de pek konu edilmiyordu. Feride'nin sorunu arada sırada birlikte değindiği tek kişi, o da kıyısından köşesinden yaşayan tek akrabası teyze kızıydı. Fazla bulaştınız bu işlere. Bunun azı çoğu olmuyor. Bizim yeraltı faaliyetleriyle ilgimiz yok. Demokratik bir mücadele yürütüyoruz. Sizin için endişeleniyorum. Endişelenme. Hayat her zaman tehlikeyle iç içedir. Pencereden uzan, bak. Duvarlardaki sloganlar kimin? Solcuların galiba. Gördün mü? Sokağın bu bölümü devrimcilerin denetiminde demektir bu. Yani en kötü ihtimal devre dışı. Faşistler bizim tarafa geçip ev basamazlar. Ya okulda öğrenciler bile silahlanmış deniyor. Okuldan yana hiç kaygın olmasın. Müdür sıkı bir arkadaş. Bizden. Solun kalesi diyorlar bizim liseye. Bu konuşma Feride'yi rahatlatıyor, ümit edebilmesini kolaylaştırıyordu. Gerçekten de liseden yana endişesi yoktu. Feride'yi düşündüren sokak çatışmasında evlerinin bulunduğu bölgenin el değiştirip faşistlerin denetimine geçebilme olasılığıydı. Daha sakin günlerde yüreğinde barınan kocasıyla ilgili suçlu dilek kaybolmuştu. Ölüm köşe başına dayanınca çekiciliğini yitiriyor, imgelen kişinin kendisinin ve yakınlarının hayatta kalabilme şansları üstünde bileniyordu. Kısa süre sonra 80 darbesi inecek, sokaklarda, avlularda kol gezen ölümü saf dışı bırakıp kendine özel infaz dizgelerini yerleştirecekti. Ölümle birlikte geri dönecekti Tutku. Bütün güven hesaplarının altında her an herkesin öldürülebileceği gerçeği sığ suların dibindeki sert kayalar gibi hep hissettirmemiş miydi kendini? Öyleyse hazırlıklıydı. Hayır, genç ölüme asla hazır bulunamıyordu. Ferhat darbeden sadece birkaç hafta önce maruz kaldı. Ense köküne inen ölümcül vuruşa. Kaza mıydı? Kadın uzun süre kocasını faşistlerin katlettiğine inanmak istedi. Lise bahçesinde sopa ve sustalıyla birbirlerine girmiş bütünleme sınavı öğrencilerini ayırmaya çalışıyordu Ferhat. Oracıkta öldü. Sorumluluk duygusu böyle bir saçmalığı iki sol grubun çatışmasını kenarda izlemesine izin vermemişti. Hayalde boy atan, acıyla ve acımayla iki büklüm Tutku. Yiğitti, heybetliydi duruşu adamın. Yakışmamıştı ölüm ona. Öyle sessiz ve kavgasız yatıvermek. Kadının kirpiği kirpiğine değmeden, sırt üstü ve kas katı uzandığı geceler boyunca Tutku yanık karanfil kokusu gibi döndü geldi maziden. Uzaklardan değil, kendi içinden. Gövdeye dair anıların biriktiği o hassas bölgeden dalga dalga yayıldı. Küçük ya da büyük kırılganlıklar, haşin tavırlar, kalabalıklar. Onları düşünmenin yararı yoktu. Zaten imkansızdı onları anımsamak. Adamın özverisi hepsini silmişti. Orada öylece yatıyordu, beton avlunun kıyısında. Kırık boynuyla. Kötü niyetli rastlantıların davet edip sonra yok ettiği özverisiyle. Aylarca ve yıllarca öyle sessiz ve devinimsiz uzanacaktı kadının usunda. Kocası mıydı yerde yatan? Feride olay mahalline ulaşabildiğinde Ferhat'ın harlı teni çoktan soğumuştu. Bu kadar çabuk mu susardı kan? Bu kadar mı çabuk üşürdü ten? Ne kadar vefasızdı insan teni? Kocası mıydı yerde yatan şey? Tutkunun nesnesi. Zihnindeki ikileşme cinayetten kaç gün sonra başladı? Belki de hemen. Bir zamanlar Ferhat olan o çürümeye durmuş organik kimya bileşkesi ve gebe genç, cap canlı Ferhat, Feride'nin ona sevdalandığı günlerdeki gibi. Belki de bitimsiz dinsel törenler sırasında yarıldı bilinci. Kabir duası, üçüncü gece duası, yedinci gece duası, helva, hatim indirme. Ferhat'ın ana baba ocağına köz düşmüştü. Büyük erkek evlat orta direk gibiydi. Direk kırılmış, tekne alabora olmuştu. Yaşamın ve ölümün kanıksanmasıyla çizilmiş o eski, bildik rotayı yakalamak bu yaslı evde bir daha hiç mümkün olmayacaktı. Feride başında annesinden kalma işlemeli namaz örtüsü, kucağında şirin, kaynata, kaynana ocağında bir köşeye ilişmiş, dayanmaya çalışıyordu. Küçük odada gül suyu gibi ağırlaşan dualar ona hiçbir şey demiyordu. Kendini duanın ritmine kapıp koyuvermek istiyor, isteği başarısızlıkla sonuçlanan denemelerden öteye gidemiyordu. Acıyla ve tedirginlikle kasılmış vücudu ona itaat etmiyordu. Zaman durmuş gibiydi. Saatler geçiyor, zaman kıpırdamıyordu. Ferhat bir öte dünyaya inanır mıydı? Halka ters düşmemek için dinsel inançlara saygılı davranmanın gereğinden söz ederdi. Fakat içten duygusu neydi? İnanır mıydı? Bilmiyordu. Kadın dehşetle kocasını hiç tanımadığını fark etti. Ya da öyle bir sanıya sürüklendi. Zihni acının basıncıyla kas katı kesilmiş zamanın içinde hareket edebilme yetisini yitirmişti. Hep Ferhat'ı iyi bildiğini sanmıştı. Salt adamın tutkusunu tanıdığından. Kocasının ortama aykırı düşen değişken ruh hallerine aşina olduğu için kötücül sezgiler karşısında gülebildiğini, ani iyilikleri temkinle karşılayabildiğini fark edebildiği için. Oysa Feride yalnızca davranışlara, dışa vurumlara tanık olmuştu. Tavırların arkasına yığılmış duygu ve anılar yükü hiç paylaşılmamıştı ki. Keşke ruha, aşka, ölümlerin boşa gitmeyip devrime hizmet ettiğine inanabilseydi kadın. Acının kişiyi duygu iletişiminden yalıtan, zamanı durduran en amansız gidişine tutulmuştu. Bir tek kucağındaki şirinin sıcaklığını duyumsayabiliyordu. Cenaze töreninde benzer yalıtımla kuşatılmıştı. Ailenin yanından yöresinden bir alt devinim gibi akan iniltilerin, ağlamaların, duaların üstünde arkadaşların, yoldaşların öfkeli sloganları çatışıyordu. Anlam değilse de sesler çarpışıyordu. Kimse birbirini işitmiyordu. Şirini getirmemişlerdi. Feride koca evrende bir toz taneciği kadar önemsiz ve değersizdi. Şirin yanında değilken. Teyze kızı, eltisi, liseden öğretmen arkadaşları ona sarılıyor, dokunuyorlardı. Hiçbir şey hissetmiyordu. Ölmüş anne babasına ani, derin ve umarsız özlemden başka. Keşke bir mucize olsaydı, zaman geriye sarılsaydı, Feride çocukluğuna dönseydi, annesinin kucağına sığınsaydı. Dua ve slogan alaşımı gürültüye bir duvara bindirir gibi çarptı kadının bedeni. Tökezlemişti. Yeri kapaklanacakken bir kucak sarmalayıverdi Feride'yi. Kadın başını kaldırdı, kucağın yüzünü görebilmek için. Öğretmen Sedat'tı bu. Feride'ye sessiz bir şefkatle bakıyordu. 40. gün duası, 52. gece mevlidi, sonunda çocuğuyla yalnız kalabildi. Geceleri şirin uyuduktan sonra Feride'nin ikinci hayatı başlıyordu. Uykusuz saatler. Zaman yumuşak ve karanlık bir zemin gibi Feride'yi içine çekiyordu. Orada Ferhat'la onun gencecik haliyle buluşuyordu. Henüz Feride'yi hırpalamaya başlamamış bir Ferhat. İşte bu gebe genç hayale duyulan tutku geceler boyu çağladı durdu. Ve bir kez daha mühürlendi. Bu defa kas, sinir ve anımsama kılıfına. Mümkün değildi yeni bir gövdeye yönelmesi. Hiç mümkün değil. Feride ile başka gövdeler arasında lisenin beton avlusu, avlunun kıyısında kurumuş ve unutulmuş meyve ağaçları, taşta kahve tellesini andırır pıhtılaşmış kan ve yeni yetmelerin siyasi hışmı vardı. Ve Ferhat'ın kırık boynu. Feride şirin yanındayken toz parçası değildi ama yalnızdı. 6 yaşındaki bir çocukla yapayalnız. 80 darbesi toz koparan fırtınası gibi savuruyordu dost gruplarını. Kimini cezaevine, kimini sürgüne, kimini umursamazlığa, kimini insansızlığa. Kadının yalnızlığı hiç tanımadığı, bilmediği boyutlardaydı. Güneş onun için hala soldan doğuyordu ama kocasının öldürülmesinden sonra Kim bilir, belki de gizli suçluluk duygusundan o değil miydi bu ölümü dileyen? Böyle zalimcesine değilse de soğumuştu fikir cephesinden. Fikirlerden değil, onları taşıyan insanlardan. Kendisine biçtikleri rolü oynamayacaktı. Cenazede başlamıştı soğuma. Hayalde Ferhat'a doğru korkusuzca atılan sımsıcak arzuyu temas nasıl parçalayıp kırık bir acı oku gibi gerisin geriye batırmışsa tenine, ülkenin geleceğine yönelen yüksek umutlarını da hayat öylece kırıp parçalayıp fırlatıyordu kadının ufalmış varlığına doğru. Yaslıydı, yaslı olmasına. Duldu kuşkusuz. Öfkeliydi elbette ve kararlıydı siyasi bakımdan. Ama içten ve derinden yası, ölümün kendisinden ve şeklinden öte yaşanmamışlıklar içindi. Böyle bir şey yatsınmıştı onlara. Esirgenmişti onlardan. Ellerinden alınmıştı. Hazırım. Şirin'in kucakları. Ilıktı ve karanlıktı. Yumuşak, güvenliydi. Sessiz ve yalnızdı. Yalnız mıydı? Henüz görme yoktu. Görmek dokunuştu. Her şey ona aitti. Dokunuşun gözlerinden. Ve o her şeydi. Sonra bir sel gibi boşanan çiğ ışık ve bentleri yıkan gürültü var oldu. Soğuktu. Savunmasız. Korktu. İlk yuvanın anısı yıkıntının altında gitti. Çabuk sarmaladı ikinci yuva. Tombul ve besleyiciydi. Yıkıntının anısı onarılmıştı. Yeni bir sıfır ufku. Tenin altındaki cennetten ışığa yolculuk ufuk çizgisinin altında kaldı. Şekiller beliriyordu çizginin üstünde. Yaklaşıp uzaklaşırken yeni yuvalar, kimi hareketli, kimi durgun, kimi kez yumuşak, kimi de kaba yuvalar. Anılar yapılanıyordu. İzlenimler, hayat şekilleri, isimler. Ferhat Şirin'i seviyordu. Ferhat'ın kucağı ananınkinden farklıydı. Hareketliydi. Hop diye fırlatıyordu Şirin'i sallanan şıngır mıngır parıltıya doğru. Şirin kıkır kıkır gülüyordu. Hiç korkmuyordu. Ferhat'ın kucağının onu aşağıda beklediğini biliyordu. Sonra Ferhat'ın kucağı kayboldu. Zaman nedir ki bir çocuğun bilincinde? An sonsuzlukla özdeştir. Ferhat sonsuzca gitmişti. Annenin kucağı yerli yerindeydi ama rahat değildi. Çocuk sinirleniyordu orada. Karı koca anlaşmazlığı ne anlam taşır ki bir çocuğa? Birkaç yıl sürdü büyüklerin zamanında kavgalar, darılıp barışmalar. Şirin için hepsi tek bir anı, yalnızca bir an gibi anımsanacak bir resim, tedirgin, rahatsız bir izlenim, ağırlık merkezi oynamış, bir ucu hangi uç belirsiz kopartılıp zedelenmiş. Ferhat'ın kucağı yine belirmişti. Ferhat Şirin'i terk etmişti ama dönmüştü. Tümden asla gidemeyeceğini ant içiyordu. Babanın gözlerindeki bir ışık. Işığın dilinden bir tek Şirin anlıyordu. O dile güvendi ama terk edildiğini de unutmadı. Şirin Ferhat'a küçük cezalar biçmeyi, küçük yaygaralar koparmayı, şımarmayı öğrenmekte gecikmedi. Kucaklar değiştirdi. Bir gider, bir gelirlerdi. Biri gider, biri gelirdi. Ve bütün kucaklar aynı işe yarardı. Annesi öldüğünde 2,5 yaşındaydı Şirin. Başat kucak yok olmuştu. Döner diye bekledi. Gelen Feride'nin kucağıydı. Şirin'in anne tarafından kadın akrabaları yoktu. Babaannenin mağarayı andıran kucağındansa Feride'nin oyun vadeden kucağı daha çekiciydi. Feride'yi seçti. Biraz büyüdüğünde rakibinin ülke olduğunu anlamıştı. Ferhat ülkesini çok sevdiği için geç saatlere dek çalışıyordu ve ülkesini sevdiği için ölmüştü. Bir rüya olmuştu. Şirin günün anaokulundan arta kalan saatlerini çoğu kez Feride ile geçirirdi. Ferhat hep biraz uzaktaydı. Günün sonunda beliren bir ödül gibiydi Şirin'e iyi geceler öpücüğü veren gülümseyişi. Çocuk uykuyla uyanıklık arasındayken.